Ayrım 2. İçimden Geçen Zaman, Güldal Mumcu. Sayfa 23. 25 Ocak Pazartesi. Sabah oldu, duş aldım. Patlama anındaki giysilerimi giydim. Ev tekrar kalabalıklaştı. Tanıdığım, tanımadığım yüzlerce insan geldi gitti. O sırada Sağlık Bakanı olan Yıldırım Aktun'a bir sağlık ekibiyle geldi. Bana herhangi bir yardıma ihtiyacımın olup olmadığını, ilaç alıp almadığımı sordu. Almadığımı ve almayacağımı söyledim. Olayın nasıl olduğunu sordu, anlattım. Salon çok kalabalıktı. Anlatırken kulaklarımda bombanın sesi yankılanıyordu. Bu yankılanma uzun süre devam etti. Belki bir ay, belki daha uzun bir süre. Konuşurken, dinlerken, yatarken, beynimin derinliklerinde bombanın sesi hep yankılandı durdu. Pazartesi akşamüstü cenazenin ne zaman kalkacağı ve hangi mezarlığa defnedileceği konuşulup tartışıldı. Herkes çeşitli düşünceler ileri sürüyordu. Salondaki masanın ucunda oturan tanımadığım bir adamsa, ısrarlı bir şekilde şehitliğe gömülmesini öneriyordu. Bir an geldi ve şehitliğe gömülmesi görüşü ağırlık kazandı. Herkes oraya gömülmesinin çok yerinde olacağını, onun zaten şehit olduğunu, oraya gömülmeyi hak ettiğini söylemeye başladı. O anda ayağa kalktım. Adamın karşısına geldim. O da ayağa kalktı. Etrafımızdaki kalabalıkla salon kapısına doğru yöneldik. Antrede durduk. Adama döndüm ve sordum. Şehitlik diyorsunuz. Her isteyeni oraya gömmezler. Bunun bir yolu yöntemi olması gerekmez mi? Evet, var ama kolay. Ne yapılması gerektiğini bana söyler misiniz? Bakanlar Kurulu'nun kararı gerekiyor dedi ve hemen ilave etti ama bu sorun olmaz. Böyle bir karar için bizim başvurmamız gerekiyor herhalde dedim. Evet, ama hallederiz. Bakın beyefendi. Kocamın yaşarken can güvenliğini sağlayamamış bir bakanlar kurulundan gömülmesi için izin mi isteyeceğim? Gömülmek için Uğur'un izne gereksinmesi yoktur. Şehitlik, şehitlik diyorsunuz. Şehitlik gönüllerde olan bir şeydir. Gömüldüğü yerle bir ilgisi olamaz. O herkesin gönlünde o mertebeyi almıştır. Asri mezarlığa gömülecek, cenaze de çarşamba günü kalkacak. Emrivakilerden de hiç hoşlanmam. İlginize teşekkür ederiz deyip adamı uğurladım. Sonra dönüp kim olduğunu sordum. Çankaya Belediye Başkan Yardımcılarından birisi dediler. Tekrar yerime geçip oturdum. Uğur'un deneme lisesinden arkadaşı Ercüment Ulay yanıma gelip asri mezarlıkta yer seçimi için kendisine izin vermemi istedi. Olur dedim. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nun İdari İşler Müdürü Ahmet Mehmet Açık'tan Çankaya Belediyesi yetkilileri ve ağabeyi Ceyhan Mumcu ile birlikte gidilip yer bakılmasına karar verildi. Annem, babam, şehir dışında oturan ablalarım ve yakın akrabalarımız geldiler. Gece geç vakitlere kadar oturduk. Hepsinin olayı öğrenme öyküsü vardı. Her birinde şaşkınlık ve dehşet duygusu yaratan. O gece de uyumadım. 26 Ocak Salı. Uğur'un eski arkadaşlarından Pırıl ve Adil Özkol geldiler ve benimle özel olarak konuşmak istediklerini söylediler. Özge'nin odasına gidip kapıyı kapattık. Uğur'un son çalışmasını Sabah gazetesine vermemi, daha sonra da uygun bir iş ayarlanarak çocuklarla birlikte yurt dışına gitmemizin iyi olacağını söylediler. Örneğin İngiltere'ye gidilebilirmiş, olanaklar ayarlanabilirmiş, çocuklar daha iyi eğitim görebilirlermiş. Onları dinledikten sonra, siz Uğur'un en eski arkadaşlarındansınız. Keşke bu konuşmayı hiç yapmasaydık. Hikmet Çetin de böyle bir öneride bulunmuştu. Anlayamıyorum. Daha onu toprağa bile vermedik. Bu cuma öğleden sonra Uğur, ölmeden önce iki şeyi görmek istiyorum. Birisi Sovyetler Birliği'nde sosyalistlerin tekrar iktidara geldiğini, diğeri de Sabah gazetesinin battığını diyordu. Onun bu konudaki düşüncelerini sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Yurt dışına gitme konusuna gelince, en çok çevrelenmeye gereksinim duyulabilecek böyle bir dönemde hem çocukları hem kendimi neden arkadaş ve dost çevresinden koparayım ki? Ayrıca bu ülkeden neden kaçayım ki? Dedim. Bu konuyu düşünmemi önerdiler. Düşünecek bir şey olmadığını söyledim. Sabah gazetesinin teklifinin cazip olduğunu söylediler. İlke söz konusu olduğunda bunun önemi olmadığını söyledim ve odadan çıktım. Bu konuda ikna edilmem için aile bireyleri ve arkadaşlarla da konuştuklarını daha sonra öğrendim. Alparslan Işıklı geldi. Başsağlığı dileklerinden sonra Ömer Çiftçi'nin Mülkiyeliler Birliği'nde Uğur Mumcu ile en son ben görüştüm. Onunla pencereden görüştük. Dışarı çıkacak mısın diye sormuştum dediğini, bunun doğru olup olmadığını sordu. Bir an durdum ve olayı sabahı Uğur ile yaptığımız konuşmayı anımsadım. Evet, doğru dedim. Alparslan Işıklı ile konuşurken Ömer Çiftçi ile ilgili yaşadığımız bir başka olay aklıma geldi. 1992 yılında galiba yaz öncesi sokağın başında bir taksi durağı kurulmuş. Uğur da buna çok memnun olmuştu. Çünkü sokakta bir hareket olacak, camla kapanmış duraktan çevre rahatlıkla görülebilecek, olası eylemlere karşı caydırıcılık artacaktı. Ama o sırada DİSK Başkanlar Kurulu üyesi olan Ömer Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdilen'i arayarak taksi durağının oradan kalkmasını istemiş, o durağın kalkmasını Uğur Mumcu da istiyor zaten demiş. Doğan Taşdelen Uğur'u arayıp taksi durağının kalkmasını neden istediğini sormuş. Uğur da böyle bir isteğinin olmadığını, aksine taksi durağının oraya kurulmuş olmasından memnun olduğunu anlatmıştı. Taksi durağı kalkmayınca Ömer Çiftçi, durağın bizim evin bulunduğu yeri gören kısmının buzlu camla kapatılmasını sağlamıştı. Bizimle, ekmeğimizle neden uğraşıyorsun abi diye kendisini ziyarete gelen durak şoförlerine, o zaman buzlu cam koyun, karıma kızıma bakarsınız diye baskı yapmış olduğunu suikasten çok kısa bir süre önce öğrenmiştik. Olay çok tuhafımıza gitmişti. Bunları Alparslan Hoca'ya anlatırken kendimi çok kötü hissettim. Çünkü o sabah Uğur, sence neden dışarı çıkıp çıkmayacağımla ilgileniyor bu adam diye sorduğunda bu gelişmeler aklıma gelmemişti. İkimizin de hafıza kayıtları sislenmişti demek. Alparslan Hoca ayrıca 12 Eylül dönemine ilişkin bir gözlemini de anlatmıştı. O dönemde çiftçiyle birlikte gözaltına alınmışlar. Gözaltında bulundukları sürede kendilerinin eşleriyle bile görüşmesine izin verilmez, tuvalete bile zorlukla götürülürlerken, çiftçinin çok rahat bir şekilde girip çıktığını, sorulunca da çay içtik dediğini, buna o zaman bir türlü anlam veremediklerini, garipsediklerini söyledi. Ev yine çok kalabalık olmuştu. Bazı bakanlar geldiler, cenaze törenlerinin nasıl olacağı konuşuldu. Etrafta fazla polisin özellikle üniformalı olarak görünmemesini ve törene katılanlara saygılı davranmalarını sağlanmasını gelen bakanlardan ve yetkililerden rica ettik. Merak etmememizi, gerekenin en iyisini yapacaklarını söylediler. Daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nden cenazede herhangi bir resim kullanılmayacağını sormuşlardı. Ben de Uğur'un kitaplarından birinin arka kapağında yer alan Cumhuriyet'in foto muhabiri Rıza Ezer'in çektiği fotoğrafı önermiştim. O resmi çerçeveletip getirdiler. Işık Kansu'nun elinde Özgür'ün odasında bana gösterildiğini anımsıyorum. Çok güzel olmuştu. Akşamüstü cenazenin izleyeceği güzergah konusunda bilgi vermek ve düşüncemi sormak için düzenleme komitesinden birkaç kişi geldi. Salon kalabalık olduğu için Özge'nin odasına gittik. Cenazenin Maltepe Camii'nden kalkmasına daha önce karar verilmişti zaten. İçlerinden biri cenazenin morgdan alındıktan sonra eller üstünde gazetenin önüne getirileceğini, oradaki törenden sonra yine eller üstünde Maltepe Camii'ne taşınacağını, mezarlığa da eller üstünde götürmeyi planladıklarını söyledi. Dinledim ve eller üstünde taşınmasına itirazım olduğunu söyledim. Çok kalabalık olacaktı, bu iyi bir fikir değildi. Eller üstünde taşımak istediklerini yinelediler, bunun üzerine, cenazenin ne kadar kalabalık olacağını tahmin bile edemezsiniz. Olayı kontrol edemeyebilirsiniz dedim. Yine ısrar ettiler. Hümeyni'nin tabutu gibi Uğur'un cenazesinin de parçalanmasını istemiyorum. Ne kadar kalabalık olabileceğini anlatabiliyor muyum? Dedim. İran Devlet Başkanı Hümeyni'nin parçalanan tabutunun görüntüleri belleklerde henüz tazeydi. Ama çok ikna olmuş gibi görünmüyorlardı. Odadan çıktım, salona girdiğimde, hiç olmazsa gazeteden camiye kadar eller üstünde olsun dediler. Benim her itirazımda güzergahı farklılaştırarak yine eller üstünde taşıma fikrinde ısrar ediyorlardı. Kağıt kalem istedim. Gideceği yerleri işaretledim ve cenaze arabasının o noktalara olabileceği kadar yaklaşmasını, ancak arabaya konulurken ve indirilirken eller üstünde taşınabileceğini, bunun dışında bir davranışın uygun olmadığını vurguladım. Yine de ama diye itiraz edilince kendimi yumruğumu masaya vurarak bu böyle olacak o kadar derken gördüm. Ve tersi bir davranışın sorumluluğunu hiç kimse alamaz. Uğur'un tabutunun parçalanma olasılığını unutmayın dediğimi duydum. Herkes şaşırmıştı. Pekala tamam diyerek ayrıldılar. O anda kalabalık salondan Ercüment Ulay'ın sesi geldi. Pes kızım, sen hepimizin cenazesini kaldırırsın diyordu. Şaşırdım. Neden? Baksana her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp planlıyorsun. Sonra da ekledi. Söyler misiniz hanımefendi, kortejin baştan üçüncü sırasında yürüyecek olanlar ne renk ayakkabı giysinler acaba? Şöyle çevreme bir baktım. Mor olsun diyerek yerime oturdum. Herkes o kadar gergindi ki gülmeye başladık. Gazeteden arkadaşlar Çankaya Belediyesi'nin Uğur'un öldürüldüğü yerde bir anıt yapmak istediğini, bu konuda ne düşündüğümü sordular. O kadar erken ki şu an ne diyebilirim bilmiyorum. Anıt yapılır ya da yapılmaz ama belki bir çınar dikilmesi en uygunudur. Çünkü çınar özel bir ağaçtır. Hem anıtsal bir anlamı vardır hem de ömrü uzundur dedim. Bu konuşmaları Özgür'ün odasında yapıyorduk. Salona geçtiğimde Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in beraberinde birkaç kişiyle birlikte oturduklarını gördüm. Başsağlığı dileklerini bildirdiler. Teşekkür ettikten sonra buraya anıt mı yapmak istiyormuşsunuz dedim. Başkanın haberi yoktu ama daha önce şehitlik konusunda tartıştığım yardımcısı, onu da mı öğrendiniz dedi. Sanki büyük bir hata yapmış, kabahat işlemişim gibi sert bir tonda. Oysa böyle bir günlerde insanların daha duyarlı, hassas ve nazik olmaları ne kadar önemliydi. Bilmemem mi gerekiyordu ya da başkasının bilmesinde bir sakınca mı vardı diye sordum. Tabii ki yok. Burada daha yeni konuşuyorduk mimar arkadaşla, mezarı yapma konusunun yanı sıra, dedi. Evin önünde yapılmak istenen anıt konusunu çözmeye çalışırken bir de karşıma daha cenazeyi kaldırmadan mezarını yapmak isteyen biri olarak çıkmıştı aynı insan. Beyefendi, daha cenazeyi kaldırmadık, dedim. Her şeye hakim olamazsınız. Uğur Bey topluma mal olmuştur, dedi. Bu sözleri o kadar yukarıdan bir tonlamayla söylüyordu ki sanki ben onun bilincinde olmayan bir insandım. Ve ilave etti. İnsanlar tabii ki bir şeyler yapmak isteyecektir, dedi. Mezarı yapmak ve cenazeyi kendilerinin kaldırmak istediklerini anlattılar. Mezarı nasıl yapmak istediklerini, cenazenin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağını, suikastin gerçekleştirildiği yere doğal gazla çalışan meşaleler koymak istediklerini anlattılar. Bu konular üstünde bir süre konuştular, dinledim. Sonra, ''Bir şeyler yapmak istemeniz elbette çok güzel.'' dedikten sonra, evin önünde doğal gaz meşaleleri konmasının ileriye yönelik sakıncaları olabileceğini söyledim. Bunun yerine köklerinin derine gitmesi, gittikçe ulaşılan gövdesinin görkemi ve yıllara meydan okuyan ömrü nedeniyle çınar dikilmesinin daha uygun olacağını söyledim. Ayrıca Uğur kimsesiz değil ki cenazesini belediye kaldırsın. Sizin katkınız olmadan zaten cenaze töreni yapamayız. Mezarının yapılmasını konusuna gelince daha cenazesi kalkmadı. Bu daha sonra konuşulacak bir konu. İnceliğinize, duyarlılığınıza teşekkür ederim, dedim. Tartışma yine devam edince Başkan Taşdelen konuşmaları kesti ve ''Haklısın bacım. Ne zaman bir yardım gerekirse hazırız. Bize haber verin yeter, dedi. Tekrar teşekkür ettim. Her taraftan Uğur'un arkadaşları, dostları gelmeye devam ediyordu. Bu arada akşam olmuştu. Dışarı çıkmamı, dışarıdaki insanları görmemi önerdiler. Çıktım. Gökyüzü berraktı. Ay hilal şeklindeydi ve yıldız tam onun önündeydi, bayraktaki gibi. Arabanın olduğu yerde patlamayla açılan çukurun üzerinde çiçeklerden bir tepe oluşmaya başlamıştı. Ülkenin her yanından gelen insanlar suikast gününden başlayarak her gece olay yerinde nöbet tutuyorlar, türkülerle, ezgilerle Uğur'un öldürülmesini kınıyorlardı. Çok güzel bir erkek sesi, şimdi anımsamadığım ama yüreğimde hala izi saklı bir ezgi söylüyordu. Serpil Şaylan, Uğur'u rüyasında gördüğünü anlatıyor. Ali Sirmen ise, Uğur öte tarafta da yolsuzluklarla uğraşıyordur, sahte belgeyle cennete girenlerin peşine düşmüştür muhakkak, diyordu. Keşke bu ülkede doğmasaydık, dedi birisi. Ali karşılık verdi. Biz de bu şans olduktan sonra Amerika'da Memphis'te bir siyahi olarak doğardık. Eve döndük. Epeyce geç olmuştu. Saat 23 civarında Fikri Sağlar ve eşi geldiler. Sağlar bakandı. Suikastin Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü, ailecek tanışıklığımız nedeniyle Bakanlar Kurulu adına onu görevlendirildiklerini, cenaze töreni boyunca makam arabasını bizim kullanmamıza vermek istediğini söyledi. Bunun programda bir aksama yaratıp yaratmayacağını da sordu. Nasıl gideceğimiz konusunu tam bilmediğimi, bu konuyla ilgili bilgi almak ve öneriyi iletmek için Ercüment Ulay'ı arayacağımı söyledim. Sağlar ailesi de onu tanıyordu. Telefonu çevirdim. Ercüment açtı telefonu. Sesi ağlama yorgunuydu. Kortejin baştan üçüncü sıradakilerin ayakkabı rengini sormuştum bana. Ben de mor demiştim. Fikrimi değiştirdim. Kahverengi olsun dedim. Hay hay dedi. Karşılıklı güldük. Ben konuşurken Fikri ve Serap Sağlar şaşkınlıkla bana bakıyordu. Öneriyi Ercüment Ulay'a ilettim ve ev halkının nasıl gideceğini sordum. Bir minibüs ayarlanmıştı. Arkadaşların bir kısmı arabalarını getiriyorlardı. Sabah saat 8'de evden hareket edip önce morga, sonra da gazetenin önüne gidileceğini söyledi. Telefonu Fikri Sağlar'a verdim, konuşup anlaştılar. Görüşmeleri bittikten sonra ayakkabı renkleri esprisini ve buna yol açan tartışmayı anlattım. Güzel ve hoş sözlerle arabanın sabah saat 8'de emrimizde olduğunu söyledi. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ettim, iyi geceler dileyerek ayrıldılar. 27 Ocak, Çarşamba. Saat sabahın 4'ü olmuştu. O saate kadar arkadaşlarla Uğur'un üzerinde çalıştığı kitabın kopyasını ve disk kaydını yapıp kaldırdım. Sonra konuklar gitti. Sadece yakın akrabalarımız kaldı. Oturma odasına geçtim. Nöbet tutanların protesto alkışları ve ezgileri duyuluyordu hala. Ablalarımın ve kuzenimin rahatlatıcı konuşmalarından sonra divana uzandım, zihnimi boşalttım. Bütün vücudumu esneme hareketleriyle gevşetmeye çalıştım. O sırada içimden nasıl davranmak geliyorsa o hareketleri yaptım. Bir saati aşan vücut gevşetme ve zihin boşaltma egzersizlerinden sonra kendimi dinlenmiş hissediyordum. Hazırdım. Saat 6:30 olmuştu. Çocukları uyandırdım. Kahvaltımızı yaptık. Özge, anne, babamın en çok sevdiği, bana armağan getirdiği puanlı mor kadife elbisemi giymek istiyorum cenaze töreninde, dedi. Özge, dedim. Onun armağanı bir giysiyle babanı uğurlamak istemen çok güzel. Ama o ince bir kılık. Onunla üşürsün. İstersen kalın bir kazak ve pantolon giy. O giysiyi eve gelince giyersen çok daha iyi olur, dedim. Peki, dedi. Ben de içeri geçip giyinmeye başladım. Uğur'un bana yurt dışından getirdiği kalın beyaz kazağı, siyah mantomu giydim. Başıma yine onun yeni yıl armağanı olan şapka bere arası başlığımı taktım. Aynaya baktım. Solgun bir yüz, koyu gözlerle bana bakıyordu. Antreye geçtim. Özgür de giyinmişti. Çocuklara sarıldım, onları öptüm. Başlarını dik tutmalarını, başını eğecek birileri varsa bunun biz olmadığımızı, cenaze sırasında olumsuz, tahrik edici laf olursa hiçbir şekilde tepki vermemelerini, dik duruşlarını bozmamalarını söyledim. Hazırdık. Dışarı çıktık. Araba gelmişti. Daha önce kararlaştırdığımız gibi babam öne, biz de arkaya oturduk. Cebeci'deki morga gittik. Mehmet Açık'tan ve Tuncay Özkan gelip Uğur'u görmek isteyip istemediğimizi sordular. Özge istediğini söyledi. Yüreğim iki görüntüyü kaldıramayacağı için ben görmek istemedim. Çocukların da görmesini istemedim. Evin önündeki görüntüsü yüreğimin gözünde çoktan yerini almıştı. Babam ve Beyhan abla, Gürson, Uğur'un ablası, görmek istedi. Biz onları arabanın içinde bekledik. Gece berrak olan hava kapamış, yağmur başlamıştı. Tuncay yanımıza gelip, "Çocuklar, babanız çok güzeldi, yüzü gülüyordu, her zamanki gibi," dedi. Çocuklar sessizce Tuncay'a baktılar. Böyle zamanlarda sözcükler anlamını yitiriyor, çıplak kalıyor. O çıplaklık da bizi üşütüyor. Tuncay da mahzunlaşmıştı. Tabut cenaze arabasına yüklendi. Cenaze arabası önde. Araç konvoyu arkada, Kızılay'a doğru yola çıktık. Cumhuriyet gazetesinin önüne geldik. Cenaze arabası gazetenin önündeki İnkılap Sokak'ta durdu. Sosyal sigortalar iş yanının önünde katafalk hazırlanmıştı. Ben, çocuklar ve babam tabutun arkasındaki yerimizi aldık. Ailenin diğer bireyleri de etrafına sıralandılar. Başımı kaldırıp etrafa bakınca o olağanüstü kalabalığı gördüm. Her zaman dolaştığım yerler başkalaşmıştı. Bir insan denizi içindeydim. Özge babasının göğsündeki resmini okşuyordu. İkisinin de elini sıkı sıkı tuttum. İlhan Selçuk ve Erdal İnönü'nün konuşmaları bitince tabut eller üzerinde cenaze arabasına kondu. Daha önce bana fotoğrafını taşımasını istediğimiz özel birisi yoksa meslektaşlarının taşımak istediğini söylemişlerdi. Ben de uygun bulmuştum. Ama Uğur'un fotoğrafını kimin taşıyacağı konusunda o anda bir karmaşa yaşandı. Özgür'ün taşımasını önerdiler. O durumda zordu. Olamayacağını söyledik. Bunun üzerine birkaç kişi Uğur'un fotoğrafını taşımak istedi. Ne söylesek, ne yapsak lafları dolaştı. Her söz, her davranış en ince ayrıntısına kadar bir yankılanma içinde ulaşıyordu bana. Ufak bir kargaşa yaşandı. Bunun üzerine etrafıma bakındım. Biraz ötemde duran Ercüment Ulay'a seslendim. Bir program yapılmış olduğu ve Uğur'un fotoğrafını bir meslektaşının taşımasının kararlaştırıldığı gayet sakin bir şekilde anlatılırsa sorunun çözülebileceğini söyledim. Bu öneri doğrultusunda taşımak isteyenlerle konuşuldu. Sonunda fotoğrafı gazeteci Recep Güvelioğlu taşıdı. Cenaze arabası hareket etti. Bizler de arkasından ağır ağır yürümeye başladık. Kalabalıktan zorla ilerleniyordu. Özgür kulağıma eğilip usulca, "Göreceksin anne, bu araba bozulur," dedi. Gerçekten de Kızılay'ı biraz geçince cenaze arabası bozuldu. Herhalde yavaş gitmekten motor boğulmuştu. Arabayı iterek götürmeye başladılar. Çok fazla egzoz dumanı çıkıyor, genzimize doluyordu. Bir süre bu şekilde gittikten sonra araç düzeldi. Çocuklar üzüntü, yorgunluk, sıkıntı nedeniyle başları önde yürüyorlardı. Onları ara ara başlarını dik tutmalarını, yalnız olmadıklarını söylüyordum. Türküler söyleniyor, sloganlar atılıyordu. Her taraftan yağmurla birlikte çiçek yağıyordu. Tüm duygular bir aradaydı. Kitlenin sevgisiyle sarmalanmış acı, üzüntü, yaşanan olayın dehşeti. Maltepe Camii'nin önüne vardığımızda kalabalık akıl almaz boyuta ulaşmıştı. İnsanlar aralarından susuzmayacak bir şekilde yürüyorlardı. Cenaze arabası durdu. Tabutu eller üstünde alıp güçlükle caminin avlusuna taşıdılar. Avluya gitmek imkansız gibiydi. Bizi avluya sokabilmek için ailesi geliyor, yol açın lütfen diye bağırıyorlardı. Bu sesleniş çocukları da beni de çok rahatsız etmişti. Bir tuhaf olmuştuk. "Lütfen öyle bağırmayın," dedik. Güçlükle ilerlerken bir adam gözlerinde hüzün, kısık bir sesle "Biz de ailesiyiz," dedi. Gözlerim onun gözlerine takıldı. Bir an. Gerçekten yalnız olmadığımızı işte o bir anda gördüm. Avluya girdik ama tabutun yanına yaklaşmamız mümkün olmadığı gibi nefes almamız bile zorlaşıyordu. Güçlükle avludan dışarı çıktık. Yağmur durmamacasına yağıyordu. Arabaya binmemizi önerdiler. Törenin bitmesini babam ve çocuklarla arabada bekledik. Cenaze arabası hareket etti. Bizler de arabayla arkasından takip etmeye başladık. Tuncay Özkan arabanın yanından yakın koruma gibi mezarlığa kadar ayrılmadı. Bir de Uğur'un İrfan adlı ortaokul arkadaşı. Mehmet Açıktan'ı anımsıyorum. Arabanın yanında bir süre yürüdüğünü, ara ara camdan konuştuğumuzu. Araba yürüme hızıyla ilerliyor, yanımızdan insanlar akıyordu. Göz göze geldiğim bakışlar kıyamam ifadesi yüklüydü. O kıyamam ifadesi, o gözlerin ışıltılı sarmalından yüreğime aktı. Mezarlığa geldik. Çocuklar ve babamla birbirimizi kaybetmemeye çalışarak mezara doğru ilerlemeye başladık. Sis bulutuyla çevrelenmiş bir şemsiye denizinin içinde ilerliyorduk. Ayaklarımız kayıyordu. Kendimizi küçük bir tepenin üstünde bulduk. Uğur'un çiçeklerle kaplanmış tabutu, yağmurun ve pusun içinden tüte tüte, eller üstünde gömüleceği yere doğru geliyordu. Daha önce caminin avlusuna getirilirken de izlemiştim bu görüntüyü. Kendisine sunulan, elini uzatsa avcunun içinde dolu verecekmiş kadar yoğun sevgi, onun canını tüten bir bulut yapmıştı tabutunun üstünde. Mezar kazılırken oluşmuş bir toprak tümseyinin yağmurdan kayganlaşmış yüzeyinde durduğumuzu fark ettim. Onu mezara indirdiler. Bütün bunlar erişemeyeceğimiz kadar uzak bir yerde gerçekleşiyormuş duygusu kapladı içimi. Çocuklar kalabalığın hem içinde hem dışında gibi biraz uzak izliyorlardı. Üzerinde peleriniyle orta boylu iri bir polis kalabalığın içinden bize doğru geldi. "Güldal Hanım," dedi. "Sizleri korumakla görevliyim. Kalabalık dağılmaya başlamadan ayrılırsanız işimiz daha kolay olur. Kalmayı isterseniz de ne gerekiyorsa yaparız." Şöyle etrafa, o kalabalığa, seslere, atılan çiçeklere, ağaçların üzerindeki kameramanlara, kıpırdayan şemsiye denizine ve çocuklara baktım. "Peki, ayrılalım," dedim. Uğur toprağa verilirken, sonra yok olmaya başlayan ince sisten sıyrılıp hep birlikte arabaya doğru ilerlerken, çocuklara eğilip usulca, "Bakın çocuklar, o bizim babamızdı. Ama aynı zamanda onu son yolculuğuna uğurlamaya gelen bu binlerce insanın da yazarıydı. Onlar olaya sahip çıktılar ve bizi yalnız bırakmadılar. Hiç kimseye böyle bir sevgi nasip olmamıştır. Onlar bizim için de buradalar. Türkiye'nin her yerinden geldiler. Bugün, şimdi, burada babanızla baş başa bırakalım onları. Onu uğurlasınlar, sevgilerini sunsunlar, son görevlerini yapsınlar. Biz daha sonra hep gelebiliriz. Ayrıca hiç kimseye acısını paylaşmak için yüz binler gelmemiştir. Sizin acınızı paylaştılar. Sizde acı kalmadı artık. Sizde sadece onun, babanızın onuru kaldı." Özge bana döndü ve sordu. "Artık acı yok değil mi?" "Evet, yok." Özgür hiçbir şey söylemeden dinledi. Babamın "Ne kadar değişik, tuhaf bir kadınsın sen" dediğini duydum. Arabaya bindik. Eve geldiğimizde ne kadar ıslanmış olduğumuzu fark ettim. Elektrikler kesikti. Ayvalık'tan Ahmet Yorulmaz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur gelmişti. Onlarla biraz sohbet ettim. Çakmur'un yanında birkaç kişi ve kameramanlar vardı. Onlar ayrıldıktan sonra odama geçip üstümü değiştirdim. Saat 4'e geliyordu. 3 gün hiç uyumamıştım. Yavaşça uzun bir süre yatmayacağım yatağımıza uzandım. Beni uyandırdıklarında 2 saat geçmişti ve ben hayatımın en derin, en koyu, en yoğun uykusuna uyumuştum. Salona geçtim. Berin Nadi gelmişti. Çok güzel şeyler söylediğini hatırlıyorum. Bir ara güldüm. "Babam, olaydan bu yana ilk defa güldüğünü görüyorum. Onu güldürdünüz," dedi. Berin Hanım ellerimi sevgiyle tuttu ve "Ne kadar soğuk," dedi. "Ellerimi yeni yıkamıştım ondandır." "Ne pınarı bu böyle bu kadar soğuk? Nereden geliyor?" "İçimdeki soğuk pınardan geliyor herhalde," dedim. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.